Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
El-Kaide ve 11 Eylül Amerikan Hegemonyası'nın zemini.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın 11 Eylül 2001 saldırıları ve El-Kaide terör örgütü bahanesiyle bölgeye ve İslam dünyasına yönelik soğutucu emellerini gütmesini ele aldığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde en son Siyonist lobilerin Amerika'nın dış politikası üzerinde etkili olduklarını göz önünde bulunduran Tel Aviv'de iktidara yakın gazetecilerden Odit Yonen 1982 yılında kaleme aldığı bir makalesinde İsrail'in 80'li ve 90'lı yıllarında izlediği stratejileri ortaya koyduğunu anlattık. İngilizce yayınlanan bu makale, Korsan İsrail'in Ortadoğu bölgesinde emperyalist bir güce dönüşmek istediğini, buna göre bölgedeki Arap rejimlerin dini ve etnik arayışına temelinde devletçiklere bölünme politikası izlendiğini ortaya koyuyor.
Aslında bu proje Siyonist rejimin eski başbakanlarından David Ben-Gurion döneminde başladı. Ben-Gurion buna göre şimdiki Arap ülkelerinin sınırlarını değiştirmeye ve sürekli birbiriyle rekabet ve çatışma halinde olan küçük devletler kurmaya çalıştı. İsrail'li uzmanlar bu projenin Arapların arasında husumet ve düşmanlığı geniş çaplı kampanyalarla artırmak yoluyla uygulanabileceğini belirtiyor. Nitekim bu eylem söz konusu projenin uygulanması için ideal bir psikolojik atmosfer yaratabilir. Siyonist uzmanlara göre bu projenin ilk adımı Suriye devletini parçalamak, ardından parçalama sürecini Irak ve Lübnan'da uygulamaktır. Bu senaryoya göre Suriye devletini dini ve etnik kimliklerin temelinde bölünmesi gerekiyor. Öyle ki Suriye kıyılarında Alevi-Şii bir devlet şekillenirken Halep ve çevresinde de Sünni bir devlet kurulması gerekiyor.
Siyonistlerin bu senaryolarına göre Suriye'de, Şam'da da bir Sünni devlet kurulabilir ki bu Sünni devlet Halep'te kurulan Sünni devlete karşı olması gerekir. Öte yandan zengin petrol kaynakları olan Irak'ta toplumunda sosyal kırılma yaşandığı şu sıralarda Korsan İsrail'in önemli hedefleri arasında yer alıyor. Irak'ın parçalanması bu projenin temel hedeflerinden biridir, hatta Suriye devletinin parçalanmasından daha önemlidir. Bu komploya göre Irak, Musul, Bağdat ve Basra başkentleri ile üç küçük devlete bölünmelidir. Irak'ın güneyinde yaşayan Şii Müslümanların Sünni ve Kürt bölgelerden ayrılması gerekir.
Şubat 1982 tarihinde yayımlanan bu stratejik analiz aslında bölgenin geleceğine yönelik kararların temelini oluşturdu. Nitekim Irak, Amerika ve İngiltere tarafından işgal edildikten sonra bu stratejinin hedef tahtasına oturtuldu ve projenin burada uygulanmaya başladığı işaretleri günden güne daha belirgin hale geldi. İtalyan yazar Sensini, Tefrika Yarat Yönet adlı kitabında Temmuz 1996 tarihinde Amerika'da önemli mevkileri ele geçirdi. Radikal yeni muhafazakar kesime mensup olan Richard Perle, Douglas Fitt ve başkaları Korsan İsrail dönem Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya güvenliği güvence altına almaya yönelik yeni strateji başlıklı bir belge sunduklarını belirtiyor. Bu belgede Irak, Suriye, İran ve Lübnan'a saldırılarından yeni Orta Doğu haritasını çizme sürecinin ilk adımları şeklinde söz ediliyor ve yeni haritada İsrail'in mutlak sultası amaçlanıyor. Aynı doğrultuda Amerika'da yeni muhafazakarlardan bir grup Bağdat'ta yönetimin devrilmesi için doğrudan baskı uygulamaya başlıyor.
Aslında bu faaliyetler hatta Al-Bush iktidarının başına geçmeden önce yürütüldüğü anlaşılıyor. 1998 yılının başlarında bu takım Amerika'nın Demokrat Başkanı Bill Clinton'a iki sansasyonel mektup yazarak Saddam Hüseyin'in Irak'ta devrilmesini talep ediyor. Amerika'da yönetimde etkili olan bazı şahsiyetlerce imzalanan bu iki mektuptan başka yeni muhafazakarlar 1998 yılında Kongre'ye büyük baskı uyguluyor ve Amerika'yı Irak'ın kurtuluşundan sorumlu gösteren yeni bir yasa çıkarmasını istiyor. 2000 yılında ise Amerika ve İsrail terörle mücadele adı altında ortak bir takım kurma konusunda anlaşmaya varıyor. Bu takım Pentagon ve İsrail Savunma Bakanlığı arasında doğrudan istihbarat paylaşım hattı üzerinde kuruluyor.
Öte yandan 2000 yılının Eylül ayında Amerika ve İsrail'in ortak takımı Amerika'nın savunma hatlarını yeniden yapılandırma başlıklı yeni bir belge yayımladı. Bu belgede Amerika'nın bölgede Irak, Suriye ve İran gibi devletlerin tehditlerinden kurtularak Orta Doğu'da imparatorluğunu kurması üzerinde vurgu yapıldı. Öte yandan Rumsfeld ve General Garner'in 11 Ocak 2001'de sundukları raporda gelecekte musibet boyutunda bir hadisenin yaşanacağı öngörüldü. Aralarında Rumsfeld'ın da bulunduğu Amerikalı üst düzey yetkililerin hazırladığı iki raporda beklenmedik ve musibet boyunda bir hadise yaşanacağı ve bu da Amerika'nın dış politikasında yeni bir etkili etken olacağı belirtildi. Bu hadise mutlaka Pearl Harbor olayı gibi büyük ses getirmeliydi.
Öte yandan Mart 2001'de yani 11 Eylül hadisesinden 6 ay önce bir başka raporda bugün de yaşanacak hadiseye detaylı bir şekilde açıklık getiriyordu. Bu rapor Rand Başkan Vekili Braz Huffman tarafından hazırlanmıştı. Rand müessesesi askeri silah ve teçhizat üreten firmaların geniş mali desteğinden yararlanan ve Amerikan Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleriyle çok yakın ilişkisi olan bir müessese. Bu kurumun onursal başkanı o dönemde Amerikan Savaş Bakanı Donald Rumsfeld'dir. İtalyan yazar Sensene 12 Eylül 2001'de görüşmemiş bir gelişme yaşandığını, o gün Amerikan NATO ve Avrupa'daki müttefiklerinde Washington Anlaşması'nın 5. maddesine uygulamalarını terörle savaşta Amerika'nın yanında yer aldıklarını ilan etmelerini istedi. Böylece NATO üyesi 14 ülke bu savaşa katılmak üzere askeri teçhizatını seferber etti.
Ehud Barak'ın 11 Eylül 2001'de öğleden sonra saat 14 sıralarında işgal altındaki Kudüs'te resmi bürosundan medya organlarına gönderilen açıklaması Likud Partisi lideri Benjamin Netanyahu'nun 1995 yılında gündeme getirdiği ve ilk kez teröre karşı savaş terimini kullandığı açıklamasıyla aynı yöndeydi. Barak açıklamasında şöyle diyordu. Şimdi siz Filistinlerin dünya güvenliği ve sağlığına yönelik tehlikesini anlayabilirsiniz. İkiz kulelere ve Pentagon binasına terör saldırısı hadisesi bizim tutumumuz ve Amerika'nın Irak'ta yürüttüğü savaşın doğruluğunu onaylayacak ve kamuoyunu bizim yanımıza çekecektir. Aynı günde New York Times gazetesinden James Bennett de bu facianın sebebini ve Amerika ile İsrail ilişkileri üzerindeki etkisini sordu. Netanyahu bu soruya şöyle karşılık verdi. Yaşanan hadise iyi bir hadisedir. Netanyahu ancak sözünü hemen düzelterek şöyle devam etti. Bence yaşanan hadise iyi değil ama iki taraf arasında dayanışmaya vesile olacaktır.
FBI'nin üst düzey yetkililerinden biri 19 Nisan 2002 tarihinde şu itirafta bulundu. Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesinin üzerinden 6 ay geçti bir sırada Amerikalı askeri kurumlar 11 Eylül 2001 faciasına bağlayabilecek hiçbir delil ve belge bulamadı. Bu konu büyük skandala yol açtı. Yani tam da Irak'ta kitle masilatları bulunmadığı gibi. İtalyan yazar Sensene eserinden devamında Siyonistlerin dünyayı yönetme planlarına işaret ederek şöyle diyor. 11 Eylül sonrası günlerde New York Times gazetesi Amerikan casusluk örgütleri ve FBI müteffettişleri gibi güvenli kaynaklardan elde geçirdi bazı bilgileri yayınladı. Bu bilgilere göre FBI ajanları 11 Eylül 2001 hadiseleri sırasında ve sonrasında Amerikan yönetiminin üst düzey subayları hakkında casusluk yapan 60 kadar İsrailli casusu yakalamayı başardı. Bunlar 11 Eylül öncesi ve sonrası bazı bilgileri toplamış ve elde ettikleri bilgileri Amerikan istihbarat örgütlerine vermemişti. 11 Eylül akşamı da New York polisi düzenlenen terör saldırılarından mutluluklarını sergileyen 5 İsrailli'yi yakaladı. Bu zümreden araştırılan park edildiği nokta İkiz Kuleleri en iyi şekilde seyretmenin mümkün olduğu bir noktaydı.
Bu tehlikeli gelişmede New York polisi yakaladığı 5 kişinin aracında yüklü miktarda para ve çeşitli pasaportlar ve kentin detaylı haritasını buldu. Haritanın üzerinde kentin önemli merkezlerinin etrafı işaretlenmişti. Yakalanan 5 kişi Mossad ajanlarıydı. Bu 5 kişiden 3'ü İsrail'e döndükten sonra bu rejimin televizyon kanalına verdikleri demişti. Amerika'daki görevleri sıradan görevler olduğunu ve sadece yaşanan hadiseleri görüntülemeleri gerektiğini söyledi.
Öte yandan Fox News kanalı 11 Eylül 2001 sonrasında yayınladığı bir raporunda FBI'dan bir görevlinin aracılığıyla gizli belgelere ulaştığını, belgelerde Amerikan güvenlik kurumları 11 Eylül 2001 olayından önce 140 kadar İsrailli Amerikan kamu kurumlarında casusluk yapmak suçundan yakaladığı belirtiliyordu. Bu dosyanın müfettişleri arasında yer alan bir kaynak bu bağlamda şöyle diyordu. Araştırmalar yakalanan İsrail'li casuslarla 11 Eylül 2001 hadiseleri arasında bağlantı olduğunu ortaya koymuştu.
İtalya'nın İçişleri Eski Bakanı ve İstihbarat Servisleriyle yakın ilişkisi olan Francesco Cossiga, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra yaptığı açıklamada şöyle diyordu. 11 Eylül gibi bir facia kesinlikle çok tedbirli bir beynin çok gelişmiş ve karmaşık teçhizatların kullanılması ile gerçekleşen bir iştir. Ve bu tedbirli beyin birkaç radikal intiharcı ile bu işi yapamazdı. Bunun için eğitimli ve uzman kişiler gerekir. Böyle bir iş ancak güvenlik servislerinin yetkililerinin açık işbirliği ve nüfuzu ile yapılabilir.
Aslında bu sözleri doğrulayan delillerden biri işgal altındaki Herzliya kentinde Odiga firmasından bir memurun yayınladığı rapordu. Bu kent Mossad'ın ana üssünün yer aldığı kenttir. Söz konusu firma Amerika'da şubesi bulunuyor ve bu şube New York kentinde İkiz Kuleleri'ne yakın bir semtte yer alıyor. Firmada çalışan iki görevli olan olay günü ve saldırı gerçekleşmeden hemen önce İkiz Kuleleri'ne yapılacak bir saldırı konusunda uyarı içeren e-maille uyarılıyor. Bu konu ise ilk kez 26 Eylül 2001 tarihinde Siyonist gazete Haaretz ifşa etti.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın 11 Eylül 2001 saldırıları ve El-Kaide terör örgütü bahanesiyle bölgeyi ve İslam dünyasına yönelik soltacı emellerini gütmesini ele aldığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın.